Kıymetli dinleyenler, Hasbihal programına hoş geldiniz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Ben Yusuf Goncagil. Sizleri Erkam Radyo'da selamlıyoruz. Erkam Radyo'nun Çamlıca stüdyolarından senenin son programında Esat Mücahit Eskimez bizlerle birlikte, Okur Dergisi yardımcı editörü. Hoş geldin Esat.
Hoş bulduk.
Tabii Okur Dergisi'ni konuşacağız. Gerçi artık yeni sayı gelecek yeni seneyle birlikte. Fakat Okur Dergisi'nin en azından bu ay bu sayıda bahsettiği konulardan belki biraz değiniriz. Önemli konular var. Öncelikle bunlardan bahsetmiş olalım. Sonra da belki 2021'in bir muhasebesini yaparız.
Evet, aklımızda kaldığınca. Yani şöyle programda, evet, yıl sonu programına denk geldiği için aslında takriben bir hafta içerisinde yeni sayımız da çıkmış olacak. Hı hı. Yani Ocak Şubat sayısı 23. sayı. Biz bugün ağırlıklı olarak tabii 22. sayıdan bahsedeceğiz. Hemen dinleyiciler de zaten bir sonraki hafta yeni sayıyla muhatap olacaklar.
Evet, bu sayıda yine önemli bir konuya değinildi. Her sayıda olduğu gibi kitaplarla alakalı, kitap okuyucularının ilgisini çekecek konulara değiniliyor. Bir soruşturma var. Kitapta sabit fiyat uygulaması nasıl çalışacak? Kimin için geliyor bu uygulama? Araştırıldı. Bununla ilgili belki biraz önce konuşalım. Biraz konuşalım. Sonra da diğer başlıklara bakarız.
Evet, kitapta sabit fiyat meselesi aslında 2021 yılı boyunca konuşuldu, hı, Türkiye'de. Yani takriben belki 7-8 aydır gündemde. Hatta açıkçası sene sonuna doğru bu konunun yasalaşmasıyla ilgili düşünceler vardı. En azından konuşulan buydu. Ama şu an tabii yılın son günündeyiz ve herhangi bir bununla ilgili bir şey çalışmada olmadı mecliste bildiğim kadarıyla. Hani komisyonlarda bir şey varsa ondan haberim yok. Kitapta tabii sabit fiyat uygulaması bilmeyenler için de en azından şöyle çerçevesini söylemek gerekirse, kitapta sabit fiyat yasası veya uygulaması diyeyim, şu an burada herhangi bir yasalaşma yok. Böyle kitapların tüm platformlarda ve fiziki satış noktalarında da sabit bir fiyattan satılması üzerine kurulu, yani ismiyle müsemma o noktada. Şu an tabii biz biliyorsunuz, herkes çeşitli ders kitabı alanlar var. Normal belki roman, hikaye, başka türlerde kitap alanlar var. Kitapların fiyatları çok ciddi farklılıklar gösteriyor her yerde. Özellikle şu an internette büyük satıcılar. Yani isim vermeye gerek yok, zaten birçok kişi biliyor. Özellikle onlar müthiş indirimli fiyatlarla buluşturuyor kitapları okuyucuyla. Ama dışarıda herhangi bir kitapçı, yine fark etmeksizin, gittiğinizde o fiyatın çok üzerinde buluyorsunuz kitapları. Tabi bunun çok temel sebepleri ve haklı gerekçeleri var. Yani internette satış yapanların çok yüklü miktarda kitap alması, sektörde güçlü olmaları, kitapları da tabi yayın evlerinden çok indirimli, iskontolu şekilde alabilmesi bunu etkiliyor. Yani onların o fiyattan satış yapabilmesini. Fakat malum Anadolu'nun herhangi bir yerindeki bir kitapçı ne öyle bir alım gücüne, ne öyle bir stoğa sahip, yayın evi üzerinde de bir baskı yapması imkansız olduğundan, o tabii daha çok etiket fiyatı üzerinden satıyorlar ve bizde de etiket fiyatlarıyla satış fiyatları çok farklı. Yani yaşamışsınızdır, böyle herhangi bir AVM'de bir kitapçıya girdiğinizde zaten etiket fiyatı çok yüksek olur. İnternetten bir kontrol edersiniz, çok daha farklı bir fiyat çıkar. Bununla ilgili tabii bu da ne oluyor? Asıl bize temel yansıması kitapçıların giderek azalmasına sebep olan unsurlardan birisi. Rekabet edemedikleri için kapanan kitapçılar meselesi oldukça da azaldı zaten kitapçı sayısı. Bizim bu kitapta sabit fiyat uygulamasından da aslında en büyük temenni, tekrar acaba bu kitapçılar canlanır mı?
Yani dijitalde dediğimiz internet satışı, yani
tabii tabii internet satışı.
Maddi kitabı alıyor yine.
Evet evet, dijital tabii anlamda. Aynen, yani biz şu an bahsettiğimiz bir sesli kitap uygulamaları, PDF, dergi uygulamaları gibi bir şeyden bahsetmiyoruz. Normal internetten satın alınan ve evinize kargoyla gelen kitaplardan.
Ya evet, Anadolu'daki bir şehirde mesela kitapçıdan alacağını kargoya veriyor, daha ucuz alıyor.
Tabii yani, çok daha ucuz bir fiyat. Bazen yarı yarıya. Ne bileyim, bilhassa böyle telif olmayan klasik eserler, işte aklınıza gelen Rus edebiyatından, Alman edebiyatından, çok, eğer sayfa sayısı da çok fazla değilse, çok çok ucuz fiyatları, böyle 6-7 liraya herkes almıştır zaten. O şekilde alınabiliyordu. Tabii bunun negatif yansıması, böyle bir şey olduğunda negatif mi diyeyim artık. Tabii bazı kitapçıların da hakkı korunmuş olacak bir noktada, yayın evlerinin de. Ama biz kitabı bir tık,
evet, pahalı alacağız. Okuyucuya, yine olan okuyucuya mı olacak?
Yani okuyucuya şöyle, biz aslında internetten o aldığımız satışlarla o kitabın hakkını ödüyor muyuz dersek, ödemiyoruz. Evet, yani oradaki pahalı, diğeri ucuz uzaktan bakınca mesele öyle ama dediğim gibi çok ilginç iskontolar oluyor ve aslında siz orada genelde bir hakkı yenen birisi oluyor. Hmm. Yani bu kim olur? Bazen yayın evinin kendisi, ama yayın evinin kendisi tabii ticari bir işletme. Belki onu çok o noktada takılmayabiliriz o kısmına, ama aradaki belki mütercimin aldığı paradan kısılmış. Yazarın telifinden, bir grafikerden vesaire. Tabii bizim o aldığımız indirimli fiyatlar illaki bir yerlerde birilerinin ücretlerinden kesintiye sebep oluyor. Ki o şekilde indirimli o fiyattan alabiliyoruz. O noktada da aslında böyle daha makro düşündüğümüzde biraz daha dengeli. İnsanların da belki daha tatmin edici ücretler, yani sektörde çalışanların tatmin edici ücretler almasına sebep olabilir.
Hem de daha kaliteli üretime aslında vesile olmuş olur.
Tabii yani biraz öbür daha türlü. O noktada da şeyleri olabilir. Şimdi tabii soruşturmada ne oldu peki? Yani evet, bu zaten girişi meselenin. Bu arada Feride Hanım hazırlamıştı. Feride Özge Yılmaz. Onu da almış olalım. Soruşturmada da biraz tabii bahsedildi hani meselene. Çünkü Avrupa'da uygulanan yerler var. Sanırım en istikrarlı Almanya'ydı bu noktada. Eskiden beri uyguluyorlar. Az önce de belirttiğim gibi artık etikette 70 ise her yerden 70'e siz bu kitabı 70'e alıyorsunuz. Yani 69'a alma imkanınız kalmıyor. Hakeza 71, 75, 80'e almak gibi bir durum da olmuyor. Her yerde aynı fiyattan satılıyor. Soruşturmada da hem başka örneklerden bahsedildi, hem de bazı yayın evlerinin yayın koordinatörlerine, editörlere. Mesela hemen şöyle gözümün önündekilerden birkaçını söylemem gerekirse, Yusuf Yıldız'a sorulmuş mesela Nesil Yayınları'ndan. Hani mesele yine Cezve Yayın Grubu'ndan Melih Tuğta, Kamil Kurt'a, Ördek Sahaf, yine Timaş'tan Osman Okçu'ya, Tuğba Hanım'a sorulmuş, bir okurun da fikri almış burada. Açıkçası yayın evi, bazı yazarlar ve okurdan fikir alarak aslında mesele üç boyutlu zaten. Hatta her daha boyut, başka boyutları da var ama.
Her boyutundan insanla görüş.
Hemen hemen her boyuttan görüş alınmış. Tabii farklı şeyler de var. Biz burada zaten ben de anlatırken özellikle bir olumlama veya olumsuz bir şey söylemek istemedim. Çünkü farklı veçeleri var meselenin. Soruşturmada onu yansıtıyor. Öyle belli bir doğrultuda. Hani çok iyi oldu, harika bir haber veya bu işte bize çok sıkıntı verecek okurlara gibi bir şey değildi. Evet. Daha ortaya zaten ne çıkacak?
Mesele bir tartışılmış yani enine boyuna. Zaten daha şu anda bununla ilgili bir adım gözükmüyor ama.
Şu an evet yok yani. Biz tabii bunu yaparken soruşturmayı hani hala böyle bir şey sene bitmeden olur mu düşüncesi vardı. Sonra ne oldu? Sene bitti. Herhangi bir şey yok şu an bununla ilgili. Bakalım belki önümüzdeki yıl bir değişiklik olabilir. Siz kitapları nereden alıyorsunuz?
Bakalım. Daha yani çok. Ben de açıkçası internete bakıyorum bir. Yani evet. Alacağım zaman şöyle bir kitap evinde bazen hani kitapçıya girersin. Ya o anda o kitabı almak istersin. Öyle olduğu zaman alıyorum. Ama çok böyle hani 4-5 tane kitap alacağım oluyor. O yüzden ne yapıyorum? Bakıyorum mecbur internetten daha uygun fiyatı olduğu zaman. Evet. Özellikle aynı yayın eviyse zaten ve aynı düşük fiyatsa kesin interneti tercih ediyorum yani.
Yani toplu filan evet. Evet, dışarıdan toplu almak yani zor bir iş. Yani en azından evet. Külfetli diyeyim.
Evet.
Ben de mesela yeni şimdi Üsküdar'da bir ufak bir yeni bir kitapçı daha doğrusu bir yayın evinin kitapçısı açıldı. Dün bir oraya girdim. Uzun zamandır ben de herhalde kitapçı görmemiştim. Hep internetten aldığım için. O da güzel. Raflarda şöyle bir dolanıp hakikaten hiç aklımda olmayan bir şey alıp çıktım. Öyle bir güzelliği var. Tabii orası yine yayın evinin kitapçısı olduğu için
aynı fiyatı.
İskontolu satıyor. Hmm. Fiyatı iyiydi yani. Ama dediğim gibi herhangi bir kitapçıya girip onu yapmak biraz zor olabiliyor. O meseleden yani çünkü şöyle şimdi insan göz göre göre ucuzu varken tabii. Eli gitmiyor maalesef.
Şimdi artık her şey de öyle oldu. Yani herhangi bir yerde mesela bir teknoloji firmasında bakıyorsun mesela fiyatlara. Şöyle bir bakıyorsun. Hatta giyim alırken bile hani şu montu bir giyeyim. Ama internetten sipariş vereyim sonra diye yapan arkadaşlarımız olabiliyor.
Evet. Yani hakikaten mağazada deneyip internetten alıyoruz.
Hatta ben öğrencilerime de mesela gitar alırken, enstrüman alırken de bile söylüyorum. Hani bir bak mesela enstrümanın fiyatına, modeline. Aynı modeli git bir çal dükkanda. Tam sana uyuyor mu? Çünkü bazı gitarlar çok büyük oluyor. İnsana uymayabiliyor veya küçük oluyor falan. Bir çal böyle bir gör. Ondan sonra onu internetten sipariş veriyorum. Çünkü bazen hakikaten 100-200 lira bile fark edebiliyor. Dükkan da diyor ki yani ben bunu diyor hocam hani 10 tane fiyatı alıyorum. 10 tane alıyorum ben bundan. Nasıl o indirim yapayım? O adam 1000 tane alıyor ondan. İndirim yapıyor diyor haklı olarak. Ben de öğrencilere bunu tavsiye ediyorum mecburen. Bu da artık yeni çağımızın her belki sektöründe olan bir
evet,
çağ.
Evet, her sektör yaşıyor sorun. Bir sorun. Kitapta biraz daha şey, daha da derin bir yara açıyor.
Tabii kitap genel olarak zaten müşterisi az olan.
Evet, ya bir de kitap sektör. Ya adı belli olunca şey deneyim de yok kitabı.
Evet.
İnternetten şey alıyorsun belli. Geçiyorsun
evet.
Hiç.
Evet, öyle bir durumda.
Şey en azı soruşturmamızı bu şekilde kısaca.
Evet, soruşturmayı bir bahsetmiş olduk.
Okurlarımıza anlatmış olduk.
Evet, teşekkür ederiz. Tabii birbirinden güzel yazılar ve konular da var, başlıklar. Başka neler bekliyor bizi okurda?
Şöyle hemen hızlıca klasik köşelerimiz dünya ne okuyor, Türkiye ne okuyor duruyor. Devam. Bunlarla ilgili farklı yine Türkiye'nin farklı illerinden ve dünyada farklı ülkelerden güncel kitap haberleri hakeza yine İrem Nur Akkuş'un hazırladığı var. O da zaten ilk 3 hatta ilk 5 sayfamız her zaman kitap haberleri ve Türkiye'deki ve dünyadaki satılan kitaplarla ilgili oluyor. Yine Ayşegül Genç Zeka Yapay Duygu Gerçek diye Clara ile Güneş kitabını kaleme aldı. Bu sayımız için Okur 22 için. Şöyle bakıyorum bir yandan Turgay Bakırtaş'ın bir yazısı var. Yine dergimizin evet, sevilen yazarlarından.
Yine böyle tam nokta atışı bir yazı.
Evet, kendini.
Hani böyle entelektüel olarak görünmek istiyorsanız şu kitapları okuyun diyor mesela Turgay abi, değil mi?
Evet.
Veya diyor şu artistik yapacaksanız biraz mesela işte Umberto Eco'nun kitaplarına bakabilirsiniz biraz diyor.
Yani bu yazı çok farklılaşmak istiyorsanız. Zaten çok güzel evet. Şeyler vardı. Ben bir yandan da bizim sosyal medya hesaplarıyla ilgilendiğim için en azından ilgilenen bir arkadaşımız var zaten. Ben de göz gezdiriyorum. Orada görme imkanımız oluyor. Mesajları veya mentionları. Orada da şey vardı. Özellikle bahsedenler vardı. İsmi de yazının kendini tasarlayanlar için kitap önerileri diye. Daha önceki sayılarda da yine Turgay abinin yazıları şey. Bu noktada böyle daha evet. Farklı, eğlenceli evet, yazılar var. Bir de ilginç noktalara parmak basan.
Tabii genel olarak bilmiyorum sen katılıyor musun? Mesela şey diyor zaten Tolstoy da kötü değildir ama diyor Tolstoy herkes okuyor zaten diyor. Yani sen biraz evet. Farklılaştırmak ve kendini böyle işte tasarlamak başlık gibi kendini tasarlamak istiyorsan biraz daha böyle seçici olman lazım okurken diyor.
Mesela şimdi dikkatimi çekti. Thomas Bernhard zorluğun katılığın kapalılığın peşindeyim imajı uyandırmak isteyenleri asla yarı yolda bırakmaz yazmış. Ben de 2-3 sene önce mesela denk gelip okumuştum. Avusturyalı yazar. Yani ben severek okudum. Hakikaten şey şu noktada bilen için tam burada yazan gibi zorluğun katılığın kapalılığın peşindeyim. Çünkü mesela şu an ismini hatırlayamayacağım ama hangi eser olduğunu sanırım tek paragraftan oluşuyordu kitap. Mesela ilginç yani. Yüz küsür sayfa kadardı. Tek paragraf. Öyle olunca da kitabı alıyorsunuz mesela paragrafın ne kadar önemli olduğunu veya mola verdirdiğini orada anladım. Hiç bitmiyor gibi. Tek paragraf olunca sürekli birisiyle oturmuşsunuz da karşılıklı kahve içerken aralıksız konuşuyor. Hiç durmadan, susmadan. Bir modeli vardı. Zor bir kitap o noktada okuması. Ve daha birçok kitaptan bahsetmiş tabii. Biz bir tanesini söyledik. Belki bu yazının içerisinde şöyle bakıyorum. 15 kadar kitaptan bahsediliyor.
Evet, epey bir geçiyor.
Bu sayımızda da zaten içeride 195 kitap var diye not düşmüşüz yine kapağa.
Evet, tabii önce bir klasikleri okumak gerekiyor mu yoksa direkt böyle bu tarz farklılaştıran kitapları mı okumak gerekiyor?
Yani klasik. Ne dersin? Şöyle okuma tavsiyesi vermiyorum.
Okuma tavsiyesi. Okuma tavsiyesi değildir.
Aslında okuma tavsiyesi değildir aynen. Onu not düşeyim öncelikle. Ben tür odaklı bakıyorum daha evet. Çok. Mesela uzun zaman ilk öğretim sonları ortaokul diyeyim lise çok roman okumakla geçti. O ara tabii o yaşlarda şöyle bir şey de oluyor. Belli kaygılarla biraz daha düşünce kitaplarıyla ilgilenen gençler oluyor. Ama çok açıkçası o yaşlar için çok hayırlı mı tartışmalı bir konu. Yani belki biraz ben roman okumak benim için iyiydi yani o noktada.
Evet.
Hem de güzel okuduk arkadaşlarla da bir birliktelik oldu. Sonra ne oldu? Çok yaşlanmadım da ama 20 küsur daha 26 yaşındayım. Şimdi de hiç roman okumuyorum, okuyasım gelmiyor. Uzun zamandır biyografi, hatırat, o türe döndüm. Böyle zaman zaman aslında işte bazı türler gözünüze sevimli geliyor. Daha çok okumak istiyorsunuz. Roman da çok zevkliydi 5 sene önce. Ne oldu şu an mesela hiç elime alıp okuyamıyorum. Denedim birkaç son zaman. Hiç gitmiyor.
Artık orada bir doyuma ulaşmışsın.
Yani aslında okudum ama şey de değil öyle. Abartılı bir rakamlar afaki. Ne bileyim haftada 2-3 kitap bitiren model hiç olmadım zaten. İşte biraz belki yaşın getirdiği. Ve o an zihninizin duruluğu, yoğunluğu falan çok fark ediyor ne okuduğunuzu. Değiştiriyor. Veya işte biz zaten mesela iş gereği de okuma çok fazla oluyor. Dergiye birçok yazı geliyor belki. Zaten bir kitap bitirecek tabii, kadar belki daha fazla.
Yazısı kadar okuyorsun.
Dergi okuyorsun, tahsiye yapıyorsun. Yine hakeza genç dergide orada okuyoruz bir şeyler. Onlar da okuma en nihayetinde. Mesela o da oluyor. Editörlük yapanlar da vesaire de. Zaten iş için okuduğu kitap sayısı bir yerden sonra o kadar artıyor ki. Evet. Kendisine kadar isteyerek keyifle bir şey açıp rastgele okuyabiliyor. Kesinlikle. Bilmiyorum. Azalıyor muhtemelen.
O hakikaten azalıyor yaş arttıkça. Ben mesela Gülfettin Çelik Hoca ile ta belki 7-8 sene önce konuştuğum bir şey. Böyle ben farklı bir roman okuyordum o sırada, öğrenciydim. Görünce böyle mutlu olmuştu. Ya ben de mesela ne zamandır alanın dışında bir şey okudum hatırlamıyorum demişti.
Evet.
Yani çünkü artık hep devamlı alanını okuyorsun bir süre sonra demişti.
Hocaların yani, da öyle bir mesela
öyle
şeyi
bir şey var.
Handikapı.
Hakikaten özenmişti yani o sırada, onu fark etmiştim. Demek ki o artık o döneme gelene kadar belki çeşitliliği korumayıp sonra da alanında uzmanlaşacak şeyleri okumak lazım.
Evet
belki.
Sonra öyle. Mesela müzikte oluyor mu böyle bir şey?
Müzikte de şöyle hani ilk mesela diyelim bir gitara başladı, bir enstrümana başladı. Tabii gitarın bile farklı farklı alanları var. İşte belki bir solocu olacaksın, belki ritim çalacaksın. Ona göre uzmanlaşabiliyorsun yani. Hmm. Okuma da okuma gibi değil o kadar ama.
Yine var.
Uzmanlık alanları var. Veya hangi gitarı çalacağını seçiyorsun. Elektro mu, akustik mi, klasik mi? Ona göre ilerleyebiliyorsun yani.
Biz gündem dışı bir şey söylemek gündem istiyorum. Gündem dışı konuşmalar başlıyor.
Karşılaştırma güzel oluyor. Diyelim ve bir müzik arası verelim. Daha sonra programımıza devam edelim.
Seherde uykudan uyan niyazi durma derde yan. Ola kime rişe derman, Hakk'a yalvar seherlerde. Seherde uykudan uyan, niyazi durma derde yan. Ola kime rişe derman, Hakk'a yalvar seherlerde. Seherlerde açılır gül, anın çün zar olur bülbül. Uyanıp derdiyle ey dil, Hakk'a yalvar seherlerde. Seherlerde açılır gül, anın çün zar olur bülbül. Uyanıp derdiyle ey dil, Hakk'a yalvar seherlerde. Seherlerde açılır gül, anın çün zar olur bülbül. Uyanıp derdiyle ey dil, Hakk'a yalvar seherlerde.
Kıymetli dinleyenler, Hasbihal programımız devam ediyor. Senenin son programındayız. Hasbihal'de konuğumuz Esat Mücahit Eskimez. Kitapları konuşuyoruz. Sabit kitap uygulamasını konuştuk. Biraz romanları konuştuk. Biraz alanımızla alakalı okumalar nasıl oluyor falan derken müziğe geldik bir anda. okumalarda nasıl yoğunlaşıyorsak müzikte de öyle aslında yoğunlaşıyoruz. Hatta yani kimisi işte ses üzerine yoğunlaşıyor veya müzisyen mesela gitar çalıyor bizim öğrencilerden de mesela. Biraz böyle sesi güzel olunca hemen şarkı söylemeye başlayınca onu görüyor ve belki diyorum ki sen ses eğitimi al işte böyle devam et. Veya işte çok güzel enstrümantal şeyler çalabiliyor. Onu orada ilerletiyoruz gibi. Müzikte de bu oluyor yani hakikaten.
Ben de araya girmeden önce Whiplash filmi vardı.
Evet.
O geldi aklıma. Geldi diyorum çünkü dün tekrar izledim. Uzun zaman önce izlemiştim. Oraya nereden geldik? İşte konuyu konuşurken aklıma geldi de tekrar. Orada da mesela bateri çalıyordu. Hani uzmanlaşma meselesinden aklıma geldi. Müthiş bir şey. Azim. Daha doğrusu bir hoca baskısı.
Tabii.
Şey vardı. Gaddar yani, bir.
Despot hocalar.
Despot hoca.
Yani bizim klasik müziğimizde de çok oluyor. O tarz hocalar. Yani böyle hakikaten insanı ağlatana kadar artık çaldırtıyor yani. Her alanda var yani klasik hocalar.
Hiç gitarınızı öyle parmağınızı kanatana kadar çaldınız mı bir şeyler?
Olmadı o kadar. ilerlemedik. Ama gerçekten var. Öyle arkadaşlar var. Büyük müzisyenleri de duyuyoruz yani. Mesela piyano çalacağım diye işte bu parmakların arasında işte ki şeyleri biraz yıpratma anlamında şeyler yaşayanlar var. Gitarda ne oluyor? Parmaklar ağrıyor ilk başlarda. Öğrencilere de ben söylüyorum. İşte stres topu tavsiye ediyorum mesela.
Faydalı.
Parmaklar ağrıyabiliyor hakikaten. Özellikle lise yıllarında başladıysa öğrenci. O oluyor. Veya duruş bozukluğu oluyor. Bende vardı bir ara. Düzeldi elhamdülillah. Çok böyle devamlı gitar çalan birisi ne oluyor? Eğilerek çalıyor. Çok güzel durmadıysa o sırada. Tam da o büyüme çağındaysa o tarz böyle sorunlar yaşayabiliyor insanlar tabii.
Ben de bu yazı çiziyle uğraşacak arkadaşlara gözlük tavsiye ediyorum. Aynen. Hemen alsınlar bir tane. Bozuk değilse bile. Zaten bozulacak.
Öyle oluyor mu?
Kenarda dursun.
Çok okumaktan.
Benim çok küçükken bozuldu da. Okumaktan mı bozuldu? Okumaktan değildir herhalde. Küçüktüm çünkü. Ama tabii okuyunca yani gözü öyle çok bozan var. Gerçi şu an herkesin bozuluyor. O telefon, bilgisayar olduğu için ekran çok bozulan da çok da. Peşinden gözlük alabilirler. Yani bu meslekte hastalanırsanız işte.
Onlara dikkat gözlük. Etsinler diyelim.
Aynen.
Evet. Okur'un 22. sayısında bizi başka neler bekliyor ona bakalım. Neler yazılmış, neler konuşulmuş. Mustafa Çiftçi Hoca'nın bir
evet,
yazısını
şey, yazısı var. Bu yazı da çok güzel de okuma kampımız ve acı kaybımız Erdal diye.
Ufak bir hikaye gibi zaten.
Evet evet. Okudum. Zaten bizim dergi içerisindeki yazılardan Mustafa Hoca'nın yazıları biraz farklı. Çünkü genelde şimdi bizim kritik yazı kritiği oluyor. Değerlendirmeler oluyor.
Kitap değerlendirmesi.
Belli bir kitaptan bahsediliyor. Veya belli 3-5 kitaptan. Mustafa Çiftçi'nin yazıları öyle değil. Çünkü mini hikaye formatında. Herhangi bir kitabı refere ederek bir şey yazılmıyor. Ama tabii konusu kitap yazının. Öyle bir durum var. Burada da bir kendilerinin okuma kampı hikayesi var. Gittikleri kitap okuyalım diye. Herkes böyle bir şey yapmıştır.
Böyle bir hayali vardır. Evet.
Denemiştir yani.
Evet, ben de yani yazıyı okurken heveslendim. Sonra yazının sonuna doğru artık
değişti ama.
Biraz daha gidişat değişince dedim acaba çok da kamp.
İyi fikir mi acaba değil mi?
Ama kesinlikle yani bir bu genel bir böyle bir kargaşanın içinden sıyrılıp gitmek mutlaka artı bir okumaya vesile olmuştur. Hoca zaten çok okuduğu için belki orada fazla okumamıştır da bizim açımızdan bence faydalı olur böyle bir kamp yani.
Olur herhalde ama işte mesela çok böyle okuma kampı diye civcikli bir yere gidip güzel bir şey de olabilir. Bir dağ başı da olabilir ve yani bileyim bir sahil evet. de olabilir. Sonra kitabı bırakıp işte doğaya çıkmak veya sahile inmek fikri daha evet. mantıklı geliyor.
Genelde zaten biz böyle bazen hani işte programlara gideriz, konser programına 2-3 gün kalacak oluruz. Yanıma mutlaka bir kitap alırım. Arkadaşlar da hep dalga geçerler işte Tuğrul'an falan. Kesin okumayacaksın yine. Ama o bir hevesle böyle bir alınıyor yanına değil mi?
Tabii.
Bir akşam kitap. Okurum falan diye.
Ben alıyorsun. Hiç kitapsız ama... hiçbir yere gitmiyorum. Yani çantada oluyor, kenarda oluyor ama kesinlikle çok okuduğumdan falan değil. O şey orada bir güvence olarak duruyor. Ya şarjımız da biter de gerçekten tüm kimsesiz evet. kalırsak
diye. Ama artık alışkanlıklarımız da değişiyor hakikaten. Yani ben özellikle üniversite yıllarında veya 3-4 sene öncesine kadar bile hani yanında bir kitap taşırdım mesela. Çünkü bir yerde bir şey bekliyor olacağım veya işte
bir vakit olacak.
Bir vakit yani olacak kısa. Orada bir kitap okurum diyordum ama şu an mesela telefonum yanımda hani şarj aletimi aldım mı almadım mı ona bakıyorum. Çünkü hani gerçi artık ona da bakmıyorum ama. Ama ona bakıyorsun yani telefonun yanında mı? Yanındaysa çünkü o vakit geçiyor bir şekilde. Hani oyalanıyorsun bir yerde bir sosyal medyada. Bu da aslında vaktimizin ne kadar aslında değersizleştiğini gösteriyor belki bizim açımızdan. Buna bir dikkat çekmek lazım aslında.
Dikkat çekmek. Kamu spotu.
Kamu spotunu vermiş oldum.
Lütfen telefonlarınızı bırakın ara ara. Gibi değil ben menüde döndüğüm bile oluyor arada. Yani hiçbir şey yapamayıp menüde birkaç kere döndüğüm oldu. Ücretsiz yani telefon da çekmiyordu sanırım.
Evet.
Menüde bir ileri bir geri.
Maalesef öyle oldu. Yani ben ne yapıyorum şu anda falan diyebiliyor insan
evet,
böyle.
Nereye girmiş?
Şu anda hiçbir şey yok yani. Telefonu niye eline aldın ve bakıyorsun. Onu bol bol kendine aslında söyleyip biraz daha böyle okumaya veya insanlarla birlikte vakit geçirmeye, tecrübelerinden istifade etmeye geçmek lazım.
Kübra Ramazan şey dünyadan kapak tasarımcıları. Kübra Hanım da bizim zaten yaz işlerimizde aynı zamanda Okur Dergi'nin 9. kez bu bölümü hazırlamış. Çok farklı kapak tasarımcıları görüyoruz. Şimdi tabii kitap bir bütün. Kitap dergisi deyince biz hemen aklımıza kritikler, değerlendirmeler.
Sadece kitaplarla
kitaplar, alakalı. Kitaplar, hakikaten yazar, kitap odaklı içerik, yeni romanlar falan bunlar geliyor. Tabii bu bir sürü boyutu var yani. Biz mütercimlerle yaptığımız söyleşiler oldu. Hakeza yine tabii onlar kitabın çok içinde ama mesela kitap kapak tasarımcıları var. Kapaklar da en çok muhatap olduğumuz şeyler kitapta. İlk muhatap olduğumuz en çok demeyeyim ama ilk muhatap olduğumuz şeyler bu kapakları kim tasarlıyor? Nasıl tasarlıyorlar? Sonuçta yazar tasarlayıp koymuyor. Ama kitabı en iyi yansıtan veya dediğim gibi okurla ilk muhatap kapaklı olduğu için çok da önemli. Bu süreçler nasıl işliyor? Ne oluyor? Bizim zaten her seferinde biz arka sayfada şey oluyor. Kapak tasarımcılarıyla söyleşilerimiz oluyor. Daha doğrusu tasarımcı söyleşileri diyeyim genel o ifadeyle. Onun haricinde de bir de Kübra Hanım'ın bu hazırladığı köşe var. Dünyadan farklı kapak tasarımcıların kitapların içeriğine değil de kapak tasarımlarına odaklanılıyor. O da öyle bir köşemiz. Yine dikkatle takip edilmesini tavsiye ederiz. Tabii şimdi benim aklıma geldi. Tekrar şöyle arkayı açınca Rabia ablayı hem rahmetle anmak istiyorum. Yazarımız kendisi kıymetli. Hamit evet. abimizin de eşiydi.
Rabia Gülcan kardeş ablamız Allah rahmet eylesin evet. Onu da almış olalım. Geçen haftalarda Genç Dergisi'ni konuştuk. O zaman da almıştık. Genç Dergisi yazarlarından ve Okur Dergisi yazarlarından.
Evet.
Mekanı cennet olsun.
Amin inşallah. Rabia abla tabii bizim çocuk edebiyatı kitaplığı köşesini hazırlıyordu. Hemen hemen şöyle düşünüyorum. Dergi başladığından beri vardı yani hep beraber çalışıyorduk. İşte 5 yılı doldurduk. Şimdi de tabii bu köşede öksüz kaldı. Tabii yeni bir burada köşede şimdi yeni bir ismi görecekken inşallah yeni sayıda ben şimdi duyurmayayım. Yazı sayı çıkınca artık karşılaşsınlar. İnşallah güzel bir tekrar köşeyle buluştururuz okurları.
İnşallah.
Tekrar Rabi ablaya da Allah rahmet eylesin.
Rabi ablanın da yayınlanmış son yazısı mı olmuş oldu? Öyle olmuş olabilir mi?
Burada belki diğer çocuk dergilerinde bir şey çıkmışsa çıkmıştır ama son yazarından biri. Onu diyebiliriz. Buradaki dünyayı kim kurtaracak?
Evet.
Demiş. Aslında güzeldi bir yazıydı. Yine Okur 22'de.
Sadaka-i Cari olarak evet, kalmış oldu
yazıları
aslında.
Kaldı eserleri.
Ne kadar önemli.
Yağız Gönüller'in Dolap Niçin İniler yazısı. Yine Türkan Elvan'ın Benim Adım Dertli Dolap kitabı var. Türk Edebiyatı'nda Dolapnameler alt başlıklı eser. Yağız Gönüller de bununla ilgili bir yazı yazdı. Kapsamlı da bir yazı. Yine bu sayfada dikkat çeken bir Burak Genç çizimi var. Burak da yeni çizerlerimizden. Zaten uzun zamandır bilenler bilir. Abdullah Gök dergimizin çizimlerini yapıyor. Hala da beraber devam ediyoruz. Onun çizgisi zaten oturmuş şekilde. Herkes de alışken bu çizim Okur dergide der görünce. Formatımız belli. Şimdi Burak da aramıza katıldı. O da böyle kendine has bir çizgisi var. Hem farklı yorumları var çizdiği şeylere. İnşallah artık bol bol onun çizgilerini de göreceğiz dergide. Yeni sayılarda, önümüzdeki sayılarda. Yine Ali Görkem Üser'in Burada Turistleri Seviyorlar, Mültecileri Değil başlıklı yazıyla beraber İstanbul'daki Suriyeliler diye Lejant kitaptan bir yeni bir eser buluştu. Tabii şimdi uzun zamandır meselelerimizden biri mülteci meselesi, göçmen meselesi. Çok farklı boyutlar oluştu. Hemen hemen Türkiye'nin her yerinde konuşulan, üstünde durulan bir mesele. Tabii şey hassas da bir mesele. Hani üzerinde çok çabuk atıp tutulacak veya bir şeyler söylenecek bir konu değil, zor. Belki yazılanları okumak fayda sağlayabilir insanlara. Hem kitabı da tavsiye etmiş olalım, hem arkadaşlar, ilgilileri buradan yazıyı da Okur 22'den bakabilirler.
Evet, Okur dergisinin aslında senenin son sayısını konuşmuş olduk değil mi? 2021'in son sayısı.
Evet.
2021'in son gününde.
Son gününde son sayıyı. Şöyle daha böyle eski programlar gibi değil. Hı-hı. Son program olunca senenin sonuna evet. Denk geldik. Bir de yeni sayıda çıkacağı için
kısa kısa
daha bugün böyle kısa kısa şöyle genel gözümüze çarpanları.
Evet. Aslında yani Okur dergisi hani güncel meseleler olmadığı için hep okunacak bir dergi. Hatta yani arşivleyip belki kitap gibi değil mi?
Tabii.
Okunabilecek bir dergi. O bakımdan da aslında sayı geçmiş olsa bile konuşulabilir.
Tabii geçen seviyorum. Zaten mesela eski sayılar da hala satılıyor bizim. O noktada şey yok. Yani anladım. Güncel böyle bir dergi çizgisi olmadığı için en azından içeride o tip bir şey yok yani. Öyle olunca eski sayılar hem satılıyor hem soran da çok oluyor zaten o noktada yani eski sayıları.
Evet.
Yine alabilirler platformlarda, satışta.
Evet diyelim ve bir müzik arası daha verelim, daha sonra biraz 2021'den ve gelecek senemiz 2022'den bahsedelim.
Yeni bir gün başladı, yeni bir umut, yeni bir şarkı seni bekliyor. Bir adım atsan bin adım olur, yeter ki bırakma kendini. Bir adım atsan bin adım olur, yeter ki bırakma kendini. Düşme ümitsizliğe, gitme karanlığa, bırakma kendini. Düşme ümitsizliğe, gitme karanlığa, bırakma kendini. Sakın sen bu dünyaya güzel şeyler bırak ardında. Bir anını bile boşa harcama, sımsıkı sarıl hayata. Bir anını bile boşa harcama, sımsıkı sarıl hayata. Düşme ümitsizliğe, gitme karanlığa, bırakma kendini. Düşme ümitsizliğe,
Kıymetli dinleyenlerimiz, Hasbihal programımız devam ediyor. Esat Mücahit Eskimez bizlerle birlikte. Artık 2021'in son dakikalarını yaşıyoruz malum. Yeni yıl umarım herkese, tüm dünyaya, Müslümanlara barış, sevgi, mutluluk getirir diye böyle klişe bir giriş yaptım ama...
Evet, hayırlar getirmesin.
Hayırlar getirsin inşallah. Yani tabii bizim için böyle bir özel bir kutlama yok ama yeni yıla aslında bir muhasebeyle girmek gerekiyor. 2021 nasıl geçti? Nasıl geçirdik? Kendi adımıza, nefsimiz adına, Müslümanlık adına, dinimiz adına neler yaptık? Belki bunun muhasebesiyle 2022'de daha neler yapabiliriz? Bununla ilgili belki düşünmeye vesile olur diyelim.
Evet, bugün kurumlar yıllık çıkarıyor mesela, hı-hı, sene sonlarında. Evet. Bu sene ne oldu diye. Hemen hemen her kurum hazırlar. İkisel olarak da tabii böyle bir muhasebe mümkün. Ya bu sene ne yaptım? Seneye ne olacak? Planlar, programlar, eksikler, yapılması gerekenler noktasında tabii bir değerlendirme fırsatı oluyor.
Evet, kesinlikle. Bunu bir hissetmiş oluyorsun. 2022'ye belki özel hedefler koyulabilir. İşte şunları şunları yapacağım. Belki şu sureleri ezberleyeceğim. İşte şu hadisleri ezberleyeceğim. Veya artık şu kötü özelliğimi bırakacağım. Şöyle bir iyi bir özellik katacağım kendime. Biz aslında bunu Ramazan'dan Ramazan'a da yapıyoruz yani.
Evet.
Ramazan'da böyle bir yenileme ve muhasebe ayı gibi geçiyor ama aslında bir Müslüman için her an bir muhasebe anı olması gerekiyor. Bu vesileyle inşallah güzel bir seneye gireriz. Tabii. 2021'de neler oldu yani biraz?
2021'de şöyle az önce işte zaman programa girmeden de şöyle beraber bir konuştuk. 2021'de ne olmuştu diye. İşte sonra baktık biraz aynı şeyler olmuş. Yani pandemi ufak, evet, etkisi devam ediyor.
Gerçekten 2 senedir yani 2020-2021 hep pandemi sürecinde geçtiği için şöyle bir baktığımız zaman hakikaten neler olmuş, neler bitmiş. Böyle çok değişiklik yok hayatımızda.
Evet.
Artık yani hayallerimiz çok basite indirgendi. Daha demin de konuştuk. Hani maskesiz bir yaşasak ya şöyle falan diye hayallerimiz var mesela.
Yani maske işte mesela maske meselesi bu sene sanırım biraz ferahladı. Değil mi? Geçen
biraz
sene değildi bu,
evet,
sene. Sanırım biraz en azından açık havada daha ferah bir noktaya geldik. İşte o filan mutlu etti bizi yani.
Evet, aslında yine yasaklar var ama çok felalde şu olmuyor.
Evet, artık üstüne de gidilmiyor o noktada. Evet. Biraz
camilerimiz en azından saflarımız yaklaştı.
Saflar birleşti.
Öyle bir güzellik oldu.
Bir ay oldu herhalde.
Evet, gerçekten. Bunu bile özlemişiz yani. Düşünsenize. Evet. Yani iki sene önce hiç farkında olmadığımız şekilde saflarımız birdi. Ama bundan dolayı ne güzel ya, saflarımız sık. Böyle namaz kılabiliyoruz demiyorduk yani ama öyle bir sürece geldik ki yani şu an mutluyuz hakikaten.
Buradan da onun ricasında bulunalım. Lütfen safları sıklaştıralım. Çünkü savaş veriyoruz şu an camilerde.
Evet, cemaat de tam alışamadı.
Cemaat düzeni müthiş şekilde dağılmış durumda yani.
Evet.
Çok net şimdi bunu. Evirip çevirmeye gerek yok. Birisi başka bir yerde kılıyor, birisi başka bir yerde. Evet. Sabah da bahsettim. Ben pandemi sürecinde tabii zaten hani ayrı kılınıyordu o zaman da mesela yolun öbür tarafında kılın. Çok uzakta yani, neredeyse evi, evet, yakın olsa evin içinden kılacak filan.
Evet.
Tabii çok şey, hem mantıklı değil, hem saf düzeni var. Belli kurallara riayet ediyoruz. Tabii onları dikkate almak gerekiyor. Ona da biraz özen gösterirsek güzel olabilir.
Evet, ve camiler şu an aslında en korunaklı yerler. İnsanlar stadyuma gidiyor, sinemalara, tiyatrolara.
Şu an her yere gidiyor, çıkılıyor.
Konsere gidiyor, yan yana oturuyorlar ve 2 saat, 3 saat boyunca belki. Şimdi camide zaten bir namaz en fazla ne kadar sürer? Yani yarım saat sürsün, evet, cuma namazı fazla diyelim. Yarım saat diyorsun ve geniş kubbeli bir camiler genellikle. O yüzden dikkat edelim diyelim.
Evet, safları sıkıntı.
Safları sıkıntı. Yani 2022'ye safları sıkılarak giriyoruz inşallah.
Aynen. Yani şey yapabiliriz. En makul plan. Hedef koyalım dedik ya. Hedef olarak koyabiliriz. Yine siz zaten yani sanırım bir iki önceki programda hem Sezai Karakoç'un vefatından bahsedildi. Hakeza Şaban Teoman Duralı hocanın vefatından. Yine Allah rahmet eylesin. Biz de tekrar anmış olalım.
Evet.
Kendilerini.
Hepsini almış olduk. Allah rahmet eylesin. Evet kıymetli dinleyenler, Hasbihal programının sonuna doğru gelmiş olduk. Ben Yusuf Goncagül, Esat Mücahit Eskimez bizlerle birlikteydi. 2021'in son dakikalarında güzel bir Hasbihal'le sizlere veda ediyoruz. Seneye görüşmek üzere.